Ayrım 12.
Bölüm 4. Türkiye'de mevcut durumun sektörler bazında değerlendirilmesi. Özürlülük bireyin kendisini, ailesini, yakın çevresini ve üyesi olduğu toplumu etkileyen çözülmesi gerekli bir takım sorunları içerir. Ancak bu sorunların çözümündeki yaklaşım, koruma gayretiyle onu toplumdan soyutlamaya, destek sağlama amacıyla onu bağımlı kılmaya, güçsüz bir kişi olarak onu acımaya yönelik değil, özürlünün yetenek ve kapasitesini geliştirmeye, toplumsal ve bireysel yaşamını kolaylaştırıcı önlemlerin alınmasına, haklarından yararlanmasını sağlayacak özel politika ve hizmetlerin oluşturulmasına ve özürlünün özgüvenini kazandırıcı etkinliklerin düzenlenmesine yönelik olmalıdır. Sosyal Hizmet Sempozyumu 1998-1. Burada sorunun muhatabı olan özne devlettir. Öz itibariyle sosyal devlettir. Sosyal devlet 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sanayileşmiş, gelişmiş ülkelerde çalışan kesimler, iş dünyası ya da işverenler ve devlet arasında varılan bir uzlaşma sonucu ortaya çıkmış siyasal oluşumun adıdır. Şaylan 1994-60. Büyük uzlaşmanın anlamı ülkede yaşayan tüm yurttaşların salt yurttaş oldukları için üretilen mal ve hizmetlere sahip olmaları ya da yararlanmaları gerekliliğine dayanmaktadır. Devletin temel işlevi olmazsa olmaz niteliği mal ve hizmetlerin adil eşitlikçi bir biçimde paylaşılmasını sağlamaktır. Şaylan 1994-60. Sosyal devlet refah ve güvence sağlayıcı işlevleri yerine getirmekte, böylece kapitalizmin çaresiz bıraktığı bireyi koruyucu önlemleri yaşama geçirmektedir. Şaylan 1994-77. Kamusal refah işlevi toplumdaki belirli kesimler için değil, toplumun bütününe yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Özürlüğü toplumdan soyutlamadan, gereksinimlerini karşılayarak yaşamlarını kolaylaştıracak önlemler alınmalı, bunları sağlamaya yönelik hizmetleri sağlayacak olanaklar yaratılmalıdır. Özürlü de hepimiz gibi toplumun bir üyesidir. Onu tüketen ve aynı zamanda üreten bir varlık olarak kabul etmek gerekir. Çağımızın ürettiği tıbbi teknoloji, eğitim teknolojileri, yaşam kalitesini geliştiren çeşitli olanaklar, örgütlenmeler, özürlülerin toplumla bütünleşmesinin en güçlü araçlarıdır. Sosyal Hizmet Sempozyumu 1998-1. Ancak alınan tüm önlemlere ve rehabilitasyon hizmetlerine karşın daima özürlüler olacaktır. Özürlülerin toplumsal olarak engelli olmamalarını sağlamak gereklidir. İnsanlar ancak toplumda genelin sahip olduğu fırsatlardan yararlanamadıkları zaman, yani aile kurma, eğitim, istihdam, konut edinme, kamu hizmetlerine erişme, hareket özürlülüğü ve kabul edilebilir bir yaşam standardına erişme hakkına sahip olmadığı durumlarda engelli olur. Bu açıdan bakıldığında özürlülük yalnızca özürlüleri değil, tüm insanları ilgilendiren bir durumdur. WHO Is the Lay Fair to Disabled 1996. Ülkemizdeki yasalar ile ekonomik ve sosyal hayata ilişkin düzenlemeler incelendiğinde, özürlüler açısından fırsat eşitliliğinin sağlanması yönünde hükümler ve bunlar yerine getirilmediğinde uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. Ancak fiilen özürlüler açısından eşitsizliğin devam etmesi, sorunun hukuksal dayanak yoksunluğundan kaynaklanmadığını, temel sorunun bu belgelere uygun hareket edecek mekanizmada bir işleyiş hatası olup olmadığını araştırmak gerekliliğidir. Bu anlamda bu çalışmanın amacı, kendi sınırları içinde ana politika belirleyicisi olan hukuksal düzenlemelerin neler olduğu, özürlülere yönelik hizmetleri oluşturmakla yükümlü kılınan devlet içi örgütler ile yükümlü kılındıkları hizmetler, hizmet sunumunun düzeyi, sunumun gerçekleştirilmesi sırasında yaşanan sorunlar belirlenerek bunları gidermeye yönelik öneriler geliştirilmesidir. Ayrıca bu konuda sorunun asıl sahipleri olan özürlülerin örgütlerinin bu konuya yaklaşımları ve tutumları da bu çalışmanın sorgulayacağı ikinci bir nokta olacaktır. Burada da mevcut durum değerlendirilmesiyle birlikte yaşanan aksaklıklar ile bunları gidermeye yönelik öneriler değerlendirilecektir. Özürlülerle ilgili yasal durum incelendiğinde konuya ilişkin dağınık halde pek çok yasal metin ile karşılaşılmaktadır. Bu yasal metinlerin ekonomik ve toplumsal yaşama ilişkin yapılması gereken düzenlemeler açısından bağlayıcı bir niteliğe sahip olması, anayasasında karakterini sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlayan devlette kuşkuya yer bırakmaz. Bu yasal metinlerin konu açısından zenginliği ve içerik açısından derinliği, özürlülük açısından eksik bir nokta kalmamış olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Ancak ülkemizdeki mevcut özürlülük politikası değerlendirildiğinde verilen hizmetlerin niteliği, yeterliliği, standartları ve yaygınlığı konusunda ciddi sorunlar bulunmaktadır. Mevzuatın dağınıklığı, hizmet sunumunun çok çeşitli kurumlar eliyle koordinasyonsuz biçimde yürütülmesi, standart uygulamaların olmaması ve özürlülük konusunda toplumsal bir bilinç yaratılmamış olması sorunları doğuran başlıca nedenlerdir. Ayrıca ülkemizde özürlülerle ilgili bir veri tabanı olmaması, hizmetlerin planlanması ve önceliklerin belirlenmesi konusunda ciddi bir engel yaratmaktadır. Özürlülerle ilgili olarak yapılacak çalışmaların ve planların etkin ve verimli bir biçimde yapılabilmesi için güncel ve geçerli bilgilerin derlenmesine gereksinim duyulmaktadır. Çeşitli yollardan edinilen bu bilginin tek bir yerde toplanarak bir veri tabanı oluşturulması ve bunların güncelleştirilmesi gerekmektedir. Özürlülerin boyutunu ve niteliğini bilmek, sosyal hizmetler, sosyal yardım ve bununla ilgili olarak stratejik planlama metotlarını tespit etmek gibi birçok alanda bir sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir konu olması gerektiği halde ne genel nüfus sayımında ne de kamu destekli özel veya resmi anketler yoluyla gerekli istatistik bilgiler elde edilebilmiştir. Seyyar 1999-5 Birleşmiş Milletler Dünya Eylem Planı'nda DEP, altı çizilen temel ilke özürlü olanların ve olmayanların eşit haklara sahip olduğudur. DEP, tüm kaynakların tüm bireyler arasında eşit dağılmasını sağlayacak biçimde kullanılmasını belirtmiştir. Ayrıca toplumun kurulmasında, geliştirilmesinde özürlülere de eşit sorumluluk yüklemiştir. DEP Üye Devletleri. Hedeflerde başarıya ulaşılabilmesi için yasal mevzuat yoluyla gerekli yasal temellerin atılması ve otoritenin kurulmasında, özürlülerin de diğer vatandaşlar gibi eşit fırsata sahip olarak sorumluluk almasında, eğitim hakkı, çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı, onur kırıcı ve insani olmayan davranışlardan korunma hakkı konularına özel önem verilmesinde göreve çağırır. 4.1 Özürlülerle ilgili mevzuat. 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevler hakkında kanun hükmünde kararname, 572 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname, 573 sayılı Özel Eğitim hakkında kanun hükmünde kararname, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3960 sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu, 7443 sayılı Türk Medeni Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında KHK, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Bütçe Kanunu, 506 sayılı SSK Kanunu, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu, 1615 sayılı Gümrük Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş Muhtaç ve Güçsüzler Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu, 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevler hakkında KHK, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 1479 sayılı Bağkur Kanunu, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşmesi hakkında kanun, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 2828 sayılı SYÇK Kanunu ile 3984 sayılı RTÜK Kanunu özürlüler konusunda bir takım düzenlemeler içeren yasalardır. Türkiye'de özürlüler açısından bütüncül olmayan bir yasal durum vardır. Bu yasaların görevlendirdiği kurumların da bu kadar çeşitli olduğu düşünülürse, özürlülere yönelik hizmet sunumunun birbirinden ne denli farklı çeşitli olduğu da hemen anlaşılacaktır. Böylesine çok başlı ve dağınık bir yapının sunduğu hizmetin nitelikli ve her şeyden önemlisi standart ve eşitlikçi olduğu iddia edilemez. Ülkemizde doğrudan başbakanlığa bağlı pek çok kurum ile bakanlık düzeyindeki örgütlenmelerde özürlülükle ilgili görev üstlenmiş olanlar vardır. Özürlülere yönelik hizmetler çeşitli kurum ve kuruluşların bünyesinde bu yasal düzenlemelere dayanılarak yıllarca sürdürülmüştür. Ancak özürlülere yönelik hizmetleri belirleyen yasal düzenlemelerin çokluğu, buna bağlı olarak hizmetle görevlendirilmiş kurum, kuruluşların fazlalığı ve dağınıklığın hizmet sunumunu da olumsuz açıdan etkilemiştir. Daha etkin ve verimli hizmet sunulmasını sağlamak için ve kararların tek elden koordine edilmesi amacıyla Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Merkezde kurulan ÖİB, özürlülükle ilgili ulusal düzeydeki politikaları oluşturmak ve işbirliği sağlamak amacıyla hareket yeteneği yüksek bir kurum olarak değerlendirilmektedir. Yasal durumun dağınıklılığının giderilmesi ve hizmetlerin eş güdüm içinde yürütülmesini olanaklı kılmak için kurulmuş olan ÖİB, bu konuda başarılı olabilmek için çaba göstermektedir. Ancak tüm bu kurum ve kuruluşlar arası koordinasyon görevini üstlenmiş olan ÖİB'nin uygulamada ve bu görevi etkin olarak yerine getirdiği söylenemez. Bunun nedeni ÖİB'nin yeni örgütlenmiş bir birim olmasının yanında diğer kurum ve kuruluşlarının çalışmalarında işbirliğini göz ardı etmeleridir. Koordinasyon ve işbirliği ağırlıklı olarak ÖİB tarafından uygulanmaya çalışılmaktadır. Özürlüleri ilgilendiren gelişmeler hakkında olanakları çerçevesinde haberdar olduğu takdirde devreye girmekte, konuya ilişkin görüş ve önerilerini ilgili kurum ve kuruluşa iletmektedir. Bu görüş ve öneriler zaman zaman dikkate alınmakta ve hizmet olarak alana yansımaktadır. Ancak çoğu zaman iletilen görüş ve öneriler dikkate alınmamakta, özürlülerle ilgili çıkan yasaların sonuçlarının izleme ve değerlendirilmesi yapılamadığından hizmetlerin niteliği veya başarısı da ölçülememektedir. Özürlülere yönelik yasal düzenlemelerin fazlalığı, hizmetleri yürütmekle yetkili kılınmış kurum ve kuruluşların çokluğu ve dağınık yapıları dikkate alındığında ÖİB'nin gerçekleştirmek zorunda olduğu işbirliği, bu kurumlarda yürütülen etkinliklerin izlenmesi ve buna göre yeni düzenlemeler yapılmasına karar verilmesi, işlerin ne denli çaba gerektiren işler olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu süreç bu konuya odaklanmış, kararlı, tutarlı ve sürekli bir politikanın öznesini oluşturuyorsa başarıya ulaşabilir. İlk aşamada öncelikli sorun parasal kaynak ve yasal dayanak eksikliği değil, var olan kaynakların ve dayanakların etkili ve verimli bir biçimde kullanılabileceği etkinlik alanlarının ve biçimlerinin tanımlanması ve bu konuda kararlı ve sürekli bir eylemin başlatılmasıdır. Bu eylemde ulaşılması gereken bir başka hedef de sistemler arası bir sorun olan özürlülüğün ilgili tüm kişi ve kuruluşların ortak sorun, sorumluluk ve eylem alanına dönüştürülmesi, yani sürekli ve kalıcı işbirliğinin ve eş güdümünün sağlanmasıdır. PİAL 1998-34. ÖİB'nin özürlülerin sorun alanı olarak önceliklerinin belirlendiği sektörlerde istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal yardım alanlarında hizmetle yükümlü kılınmış olan örgütlerle sıkı bir işbirliği ve izleme mekanizması geliştirmesi gerekmektedir. Temel sorun alanlarında kaydedilecek olumlu değişiklikler diğer tali sorunların çözülmesine de öncülük edecektir. Ülkemizde süregelen temel yanlışlardan birisi var olan yapının işlemeyen mekanizmalarının gözden geçirilerek yapıya işlerlik kazandırılması, eksik olan parçaların tamamlanarak yapının güçlendirilmesi yerine bu yapının üzerine set çekilerek sil baştan yeni bir isimle eski işlevsiz yapının sürdürülmeye çalışılmasıdır. İşbirliği olanaklarını arttırmaya dönük denetim ve izleme mekanizmalarını işletmeye yönelik çabaların neredeyse olmayışı, bunun yerine sürekli yeni bir yapı oluşturulmaya çalışılması sürdürülen hatalardan biridir. Örneğin 8. 5 yıllık kalkınma planında 2112 buna benzer bir örgüt değişikliği içerisinde bulunulmaktadır. Madde 1033. Çocuk, yaşlı, özürlü, özel ilgiye muhtaç, yoksul ve diğer risk gruplarına yönelik sosyal hizmet ve yardımların geliştirilebilmesi amacıyla kamuya ait her türlü sosyal hizmet ve yardım programının düzenlenmesi, idaresi ve koordinasyonundan sorumlu yeni bir kurumsal yapılanma oluşturulacaktır. Oysa oluşturulması düşünülen bu yapı, örneğin SEÇK, hali hazırda vardır ve işleyişindeki kimi sorunlara karşın ülkedeki bu alanda hizmetleri yürüten tek devlet kurumudur. Sorunun, örgütün isminin değiştirilmesi ya da sürekli yeni bir örgüt önerilmesiyle giderilebileceği olası görünmemektedir. Sorunun, var olan örgütlerin yeniden yapılandırılması, işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, hukuki zemininin güçlendirilmesi, nitelikli insan kaynağı ile donatılması gibi bir takım sistematik değişim ve dönüşümlerin gerçekleştirilmesi ile giderilebileceği düşünülmektedir. Her defasında yeni bir kurum önerisi getirmek bu konuda örgüt enflasyonuna yol açma tehlikesini doğuracak ve koordinasyonu güçleştiren bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Hizmet sunumunda yeni açılımlar sağlayabilmek için sağlam hukuki temel, güçlü yönetim, yeterli mali kaynak, nitelikli personel gerekmektedir. Bu ancak örgütsel yapının sağlamlığı ile mümkün olabilecektir. Özürlülere yönelik düzenlemelerin ülke çapında tek ve bütüncül olması, hizmetlerin standartizasyonu ve eşitliği açısından gereklidir. Yasal durum, hizmetle yükümlü kurumlar ve bu kurumların sunduğu hizmetlerin etkin, verimli, eşitlikçi olması, tamamının yaptıklarının izlenebilir ve denetlenebilir olması ile olasıdır. Bugünkü tablo değerlendirildiğinde dağınık, kopuk, birbirinden bağımsız yapıların hizmet üreterek sunduğu gözlemlenmektedir. ÖİB örgütlenmesini son derece doğru bir biçimde özürlülere yönelik önemli ve öncelikli sektörlere göre gerçekleştirmiştir. Ana hizmet birimlerinin mesleki rehabilitasyon ve istihdam, eğitim, tıbbi hizmetler ve sosyal hayata uyum olarak gerçekleştirilmiş ve bu ayrıma göre örgütlenmiş olması son derece isabetli olmuştur. 4.2 İstihdam. Özürlüler ülkenin içinde bulunduğu genel ekonomik ve toplumsal koşullardan olumsuz biçimde etkilenerek paylarına düşeni daha fazla işsizlik, daha fazla mesleksizlik, daha fazla eğitimsizlik, daha fazla yoksulluk, daha az gelir, daha az sağlık, daha düşük yaşam standardı olarak almaktadır. Dünya genelinde yaşanan daha fazla yoksullaşmanın etkilediği en önemli toplumsal kesimlerden biri olan daha fazla sosyal desteğe ve yardıma gereksinim duyan grupların başında da özürlüler gelmektedir. Küreselleşen dünyada hızla terk edilen sosyal politika ve sosyal refah kavramları, özürlülerin yaşamlarını biraz olsun kolaylaştırmak adına desteklenmesi ve uygulanması gereken politikalar olarak düşünülürken, ülkemizde de sosyal devlet anlayışından günden güne uzaklaşılmaktadır. Sosyal devlet uygulaması her alanda erozyona uğramaktadır. Bu politikaların terk edilmesinden olumsuz olarak en fazla etkilenecek toplumsal kesimlerin başında özürlüler gelmektedir. Özürlüleri liberal ekonomi politikalarına, serbest piyasa ekonomisinin insafına terk etmek en hafif iradeyle onların yaşamlarını gerçekleştirirken önlerine yeni engellerin konulması, piyasa ekonomisinin dayattığı zorlu rekabet ortamında savunmasız bırakılmaları, özürlüler açısından zaten mevcut olan eşitsizliğin daha fazla derinleşmesi anlamına gelmektedir. İLO tarafından yayınlanan Dünya İstihdam raporuna göre dünyadaki işsizlerin ve eksik istihdamdan etkilenenlerin sayısı hiç bugünkü kadar yüksek olmamıştı. İLO Dünya İstihdam raporu 1998-1999. Aşırı yükseklikte seyreden işsizlik ve eksik istihdam toplumun tüm kesimlerinin olduğu gibi hatta daha fazla özürlü bireylerin de en yakıcı sorunudur. Toplumsal açıdan kişinin üretken olmasını ve toplumda kabul görmesini sağladığından istihdamı toplumsal yaşamın ana unsurlarından en önemlisi olarak kabul etmek olasıdır. Kişilerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri, yaşadıkları toplumun bir parçası olabilmeleri ancak üretebilmeleri ve bu yolla toplumsal yapıyla bütünleşebilmeleriyle olanaklıdır. Toplumsal yapı içerisinde ayrımcılığın her türünü yaşamak durumunda kalan özürlülerin sırf bu nedenle istihdam edilmeleri, üretim sürecine dahil olarak kendilerini gerçekleştirmeleri ve toplumsal yapıya entegre olmalarının sağlanması gerekmektedir. Eğer bir toplum üretemiyorsa, üretebilecek nüfusunu, özellikle de genç iş gücü nüfusunu üretime katamıyorsa, bu iş gücünü üretimin gereksindiği niteliklerle donatamıyorsa sorun çözülmez. Üretebiliyor olması insanoğlunun daha sağlıklı koşullarda yeniden üretebilmesinin ön koşuludur. İstihdam yaratma çabalarının amacı en yeteneklilere iş bulmak değil, insanlara yeteneklerine göre iş bulmak, giderek insanların çalışma yeteneklerini üretim alanının gereksinimleriyle bütünleşebilecekleri bir biçimde geliştirmektir. Özürlüler açısından öncelikli sorunsal bu olmalıdır. Özürlülerin toplumla bütünleşebilmelerinin ön koşulu üretim alanında üretim süreciyle bütünleşebilmeleridir. Yetenekleri olduğu halde üretemeyen paylaşamaz, bütünleşemez. Üretemeyen ancak yardım alır. O da bir süre. Sonra paylaşım kavgası başlar ve ne yazık ki bu kavga üretemeyenin yenilgisiyle sonuçlanır. Bu süreci tersine çevirebilmek için herkese ve özürlülere üretime katılabilecekleri yeteneklerin kazandırılması ve bu yeteneklerin üretim alanında üretici güce dönüştürülmesidir. PIAL 1998-23. Ülkemizdeki duruma bakıldığında İşkur'un verilerine göre çalışma yaşındaki özürlülerin sadece 0.9'u çalışma olanağına sahiptir. Bu, her 100 özürlüden 99'unun işsiz olduğu anlamına gelmektedir. Bunun bir nedeni, özürlünün çalıştırılmasını zorunlu kılan yasal düzenlemelerin ve yaptırımların yetersizliği ise daha önemli bir başka nedeni, gerekli rehabilitasyon hizmetlerinin sunulmayışının yanı sıra iş tasnifi ve analizinin yapılmamış oluşudur. Özürlüler için bilinen birkaç alan dışında istihdam olanağı bulunmamaktadır. Oysa bilimsel bir çalışmayla piyasadaki işlerin bir tasnifi ve analizi yapıldığında özürlülerin türüne ve derecesine göre istihdam edilebilecekleri ve verimli olabilecekleri pek çok alan yaratılabilir. Görme özürlülerin rehabilitasyonu ve istihdamı 1995-15. Standart kurallardan yedincisi istihdamla ilgilidir. Devletler sakatların en doğal haklarını özellikle istihdam alanında kullanmak zorunda oldukları prensibini kabul etmelidirler. İstihdam ile ilgili kanunların ve tüzüklerin sakatlara karşı ayrım yapmayan ve sakatların istihdam edilmeleri yolunda engeller koymayan bir yapıda olmaları zorunluluğu vardır. Devletler iş yerlerini sakatlara uygun hale getirmek, yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak durumundadır. Ayrıca devletler işveren olarak sakatların kamu sektöründe istihdam edilebilmelerini sağlayacak uygun çalışma şartlarını oluşturmaktadır. Özel ve resmi olmayan sektörlerdeki eğitim ve istihdam programlarında sakatların da kapsam içine alınmasını sağlayacak önlemler yasallaştırılmalıdır denilmektedir. Standart kuralların tüm başlıklarında olduğu gibi istihdam konusunda da devletlerin özürlülerin istihdamı konusunda yükümlülüklerine ilişkin genel ilkeler belirlenmiştir. Buna göre istihdamın en temel insan hakkı olduğu temel ilkesinden hareketle devletler özürlülerin işe yerleştirilmesinde hem işveren olarak hem de üçüncü taraf olarak gerekli düzenlemeleri yapmak ve yaptırmakla sorumlu kılınmaktadır. Bunu sağlayabilmenin temel koşulu özürlülerin mesleki rehabilitasyon ile korunmasıdır. Serbest piyasa mekanizmasının ve zaten eşitsiz bir yapı olan iş gücü pazarının acımasız koşullarından özürlüyü korumak üzere devlet gerekli önlemleri almalıdır. 1475 sayılı İş Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile sakatların istihdamı hakkında tüzük ülkemizdeki özürlülerin istihdamı ve mesleki rehabilitasyonlarını düzenleyen metinlerdir. Ancak daha önce belirtildiği gibi özürlülere yönelik mesleki eğitim kurslarının sayısının azlığı, çağın gerekli kıldığı mesleki eğitim yerine son derece sınırlı sayıda ve fazla yetenek gerektirmeyen işlerin özürlüye meslek olarak sunulması sorunun çözümünü oldukça güçleştirmektedir. Artık özürlüleri birkaç düşük nitelikli mesleğe mahkum etmek yerine çağcıl mesleki eğitimin verilmesi zorunludur. Bunu yapılacak iş analizi sonucunda hangi özür grubunun ne düzeyde, hangi meslekte başarılı olacağına dair bir çalışmanın ÖİB, İşkur ve konu ile ilgili tüm tarafların katılımı ile gerçekleştirmek mümkündür. Ülkemizde özürlülerin sayısı konusunda da ne kadarının istihdam edildiği konusunda da gerçekçi verileri elde etme şansımız bugün için söz konusu olamamaktadır. Ülkemizdeki özürlü sayısının 7,5 milyon civarında olduğu tahmin edilmekte ve istihdam edilenler ile işsizlik boyutunun ortaya çıkartılması için özel bir çalışma yapılması gerekmektedir. Ülkemizdeki ekonomik ve toplumsal düzenlemeler açısından temel politika metni olan 8. 5 yıllık kalkınma planında özürlülerin mesleki eğitimleri ve rehabilitasyonlarına dair herhangi bir düzenlemenin olmaması, bu konuda bir politika oluşturulmasını ve hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi yönünde önlem alınması ve bunun uygulanması konusunda bir eksiklik olduğuna dair kanı uyandırmaktadır. Oysa ülkenin 5 yıllık politikasının tasarlandığı böylesi bir dokümanda çok önemli olan bu soruna yönelik hiç olmazsa görüş ve önerilerin yer alması beklenirdi. Bu nedenle bu konudaki temel görevi de ÖİB'nin üstlenmesi, konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşları konunun önemi ve yapılması gerekenler konusunda göreve davet etmesi gereklidir. Kurumların dolu memur kadroları, %3 özürlü kontenjanı ve çalışan özürlü sayısının karşılaştırmalı tablosu Kasım 2000 itibariyle incelendiğinde pek çok kamu kurumunda açık bulunan özürlü kadro sayısının yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Bu tablolarda bazı kamu kurumlarının özürlü kontenjanlarını bile Devlet Personel Başkanlığı'na bildirmemiş oldukları görülmektedir. İşsizliğin bu denli yüksek seyrettiği bir ülkede pek çok özürlünün istihdamını olanak sağlayacak kadroların boş olması son derece çarpıcıdır. ÖİB, elde edilen bu veriler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü memur istihdam edilmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve açık kontenjanların doldurulması yönünde ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak konusunda üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmek durumundadır. 4.3 Sosyal Yardım. İdeal olan ve gerçekleştirilmesi düşlenen hedef, herkesin üreterek toplumsal yaşama katılması ve sosyal güvenlik kapsamı içinde yer almasıdır. Ancak istihdam edilemeyen ve ekonomik açıdan zorluk yaşayan özürlülerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için mutlak bir destek almaları gerekmektedir. Bu nedenle ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin ya hiç kapsamında bulunmayan ya da tüm risklere karşı korumadığı kimselere herhangi bir parasal karşılık prim ödemeksizin, aranmaksızın sunulan bazı tamamlayıcı sosyal yardımlar ve hizmetler bulunmaktadır. Yavuz Yiğit, 1995-28. Bu yardımlardan özürlüler de yararlanmaktadır. Ülkemizde sosyal güvenlik sistemi uluslararası normlara uygun olarak yapılanmadığı için hizmetlerin sunumunda da farklılıklar bulunmaktadır. Sosyal güvenlik sistemini oluşturan sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmetler ülkemizde sosyal güvenlik sistemi içinde değildir. Her biri farklı kurumlar tarafından verilmektedir. Hizmetin birçok kurum eliyle yürütülüyor olması sistemin bütünlüğüne engel oluşturmakta ve dolayısıyla mevzuat düzenlemelerinde de standart sağlanamamaktadır. Ülkemizdeki durum değerlendirildiğinde sosyal güvenlik kapsamında olanlar hizmetin farklı kurumlar nedeniyle götürülmesinden dolayı yetersiz bir yardımla karşı karşıyadır. Sosyal güvencesi olmayanlar ise tümüyle kapsam dışı bırakılmıştır. Bunlara SYDTF, Yeşil Kart ve 2022 yardım yapılmaktadır. Ülkemizde özürlülere yönelik diğer konularda olduğu gibi sosyal yardım niteliğinde ödeme yapan çok sayıda ve değişik konumlarda devlet örgütleri bulunmaktadır. Bu örgütler özürlülere ve ailelerine çeşitli düzeylerde yardım yapmakla yükümlü kılınmıştır.